Hacegan'dan Mektuplar. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Süleyman Derin.
Selam Erkam Radyosu dinleyicileri. Yine bugün yeni bir Hacegan Mektupları köşesinde beraberiz. Bu haftaki programımızda inşallah ufak bir değişiklikle mektubatın bölümlerini kıymetli dostumuz Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde tasavvuf araştırma görevlisi Ömer Sami Uzuner okuyacak. Biz de inşallah şerhini yapmaya çalışacağız. Bugünkü mektubumuz 3. cilt 4. mektupla başlıyoruz. Bu mektubun konusu Kur'an'ı nasıl okumalıyız? Kur'an'ı hangi kıvama erince okumalıyız? Bu hususta olacak. Ben şimdi mektubu okuması için Ömer kardeşimizi mikrofona çağırıyorum. Buyurun Ömer Bey.
Allah Teala bir ayeti kerimede Kur'an-ı Kerim'le ilgili olarak şöyle buyurur. Şüphesiz ki bu değerli bir Kur'an'dır. Ona ancak temizlenmiş olanlar dokunabilir. Bu ayetlerden maksat Allah'ın murad ettiği engin manalardır. Bu kulun söz konusu ayetlerle ilgili olarak kıt aklına gelen, Kur'an'da gizli bulunan ilahi sırları ancak iç dünyalarını beşeri alakaların kirinden arındırmış olan kimselerin anlayabileceğidir.
Evet, bu ayet-i kerime estağfirullah innehu lekur'anun kerimun fi kitabin meknunin la yemessuhu illel mutahharun buyuruyor Yüce Rabbimiz. Yani bu yüce kitap ancak temiz eller, temiz gönüller diyor bu kitaba dokunabilir. Tabi fukahamız bu ayet-i kerimeden yola çıkarak Mushaf'a abdestsiz dokunulmaması gerektiğini istihraç etmişler bu ayetten. Yani Kur'an okumak istersek, Kur'an'ı elimize almak istersek öncelikle abdest almamız gerekiyor. Çünkü yüce bir kitap. Rabbimizden gelmiş bir kitap. Sıradan bir kitap değil. Gerçi dini kitapların hepsini abdest okumak şüphesiz ki çok makbuldür. Ama Kur'an-ı Kerim'in özelliği var. İmam-ı Rabbani Hazretleri bu ayeti yorumlarken biraz daha işi manevi boyuta çekiyor ve diyor ki yani bu Kur'an-ı Kerim'i ancak temiz kalpler okur ve anlar. Her insan, gafil insan da okur ama harf başı sevap alır ama diyor manalarını deşifre edemez, manalarını anlayamaz. O yüzden muhterem dinleyiciler, sufiler tahalli, sonra tehalli, sonra tecelli diyorlar. Yani önce tehalli dediğimiz kalp her türlü kötü hastalıklardan, dünya sevgisinden, efendim manevi sıkıntılardan temizlenecek. Bir kabın içi kirliyken, içinde katran varken siz o kaba süt koysanız, şerbet koysanız ne olur? O süt tadını kaybeder. Zaten insanın içesi de gelmez. Bunun gibi insanın kalbi dünyevi sevgilerle, dünyevi alakalarla dolu iken o kalbe siz Kur'an'ı koysanız zaten kalp dolu olduğu için o yüce kitabın manaları oraya inmez, oraya kendini açmaz. Bu yüzden öncelikle bu kalp temizliğine dikkat etmek gerekiyor. O yüzden sufiler tarikata giren yeni saliklere bu sülükün başında Kur'an-ı Kerim okumayı dahi yasaklamışlar. Ta ki kalp Allah Allah diyerek zikirle, tefekkürle temizlensin ve okuduğu kelamın o latif manaları içine doğsun. Evet, devam edelim Ömer Bey.
Arınmış insanların nasibi Kur'an'ın sırlarını anlamak ise diğerlerinin bu konudaki nasibi nedir acaba? Bu ayetten çıkartabileceğimiz bir başka işaret de Kur'an'ı okumaya ancak nefislerini heva ve heveslerden temizlemiş olan ve gizli açık bütün şirk çeşitlerinden dış ve iç alemdeki bütün sahte ilahlardan arındırmış bulunan kimselerin layık olduğudur.
Evet, hakikaten kalbinde nefsani putlar olan, nefsine esir olmuş insanlar diyor, bu Allah'ın yüce kitabından istifade edemez. Öncelikle Kur'an bize kalbimizdeki putları temizlemeyi emreder. Bu sebeple bilhassa Nakşi yolunda La ilahe illallah zikri, İmam Rabbani bunu çok tavsiye ediyor. Diyor ki yani La ilahe derken kalpteki bütün putları kırarız. Sonra illallah diyerek kalbimizi sadece Rabbimize tahsis ederiz diyor. Hatta kendisi buyuruyor ki, öyle bir manevi hale geldim ki diyor, bütün sevdiklerim elimden gitse, malım, mülküm, evladım, ihalim, hepsi diyor elimden gitse, kalbimde Rabbime karşı en ufak bir küskünlük hissetmem diyor. Yani kalp nasıl muhterem dinleyiciler Allah'a mahsus olmuş oluyor? Artık o kalpte Allah sevgisi hakim oluyor. Allah'a karşı bir rıza hakim oluyor. Ve başka hiçbir ilgi, alaka o kalpte bir saltanat kuramıyor. Ne mal, ne mal, ne mülk, ne evlat, ne makam, ne mevki sevgisi. Bunların hiçbirisi kalbe hakim olamıyor. İşte bu hale gelen, kalbi temizlemiş insan okuduğu zaman o kelamı çok daha güzel anlıyor. Muhterem üstadımızın, hocamızın bu konuda çok güzel bir teşbihi var. Her sohbetlerinde bunu tekraren söylüyorlar. Şöyle ki diyor ki, bir insan sahilde denize baksa çakıl taşlarını görür. Yani yarım metre, bir metre derinliği görür. Biraz diyor kayıkla açılsa daha derinler görmeye başlar. 5 metre, 10 metre. İyi bir dalgıç olup da eğer diyor denize dalarsa 30 metre, 40 metrede o derinliklerde ne güzel ormanlar, mercanlar, balıklar, değişik değişik alemler görür diyor. Aynen diyor, Kur'an'da böyledir. İnsan gönül dünyasında derinleştikçe Kur'an'da derinleşir. Kur'an'ın diyor sırlarını, güzelliklerini, manalarını keşfeder diyor. O yüzden sufiler, muhterem dinleyiciler, öncelikle kalp temizliği diyorlar. Sadece Kur'an okumada değil, bütün ibadetlerde eğer kalp dünyevi sevgilere takılı kalmışsa, hacca da gitseniz, oruçta tutsanız, namazla kılsanız, zekatla verseniz, bunların %100 hayrını göremiyorsunuz. Niye? Adam infakta bulunuyor, ya çok verdi desinler, efendim çok cömert desinler diye veriyor. Hacca gidiyor sırf köyünde, kasabasında hacı diye bilinmek için gidiyor. Namaz kılıyor, gönlünde bir sürü ilgi, alaka, kaç rekat kıldığını bile bazen hatırlayamıyor. Böyle olunca muhterem dinleyiciler, kalp sevgilerle, dünyevi alakalarla kirlendiği müddetçe hiçbir ibadet fayda vermiyor. Tabi İmam Rabbani bu Kur'an-ı Kerim konusunu ele aldığı için burada da la yemessuhu illel mutahharun, Kur'an-ı Kerim'in o güzel manalarına, o efendim latif rüzgarlarına ancak diyor temizlenenler muhatap olabilir. Hani Şems suresinde kad efleha men zekkeha buyuruyor Rabbimiz. Şüphesiz kendini temizleyen, tezkiye eden felaha erer. İşte o tezkiye aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'in sırlarını, manalarını bize açıyor. Evet Ömer Bey, buyurun.
Seyr-i sülüke yeni başlamış olan salikler en uygun olan zikirle meşgul olmaları ve Allah'tan başka zihinlerinde bir şey kalmayıncaya kadar Allah'ın dışındaki şeyleri gönüllerinden kazımaya çalışmalarıdır. Salik o hale gelmelidir ki kendisine Allah'ın dışındaki şeyler zorla hatırlatılmaya çalışılacak olsa bile o bunları neredeyse hiç hatırlamayacaktır.
Evet tabi özellikle diyor sülük yoluna yeni giren kardeşlerimiz öncelikle kalp temizliğine, tezkiyesine ağırlık vermeli diyor. Peki hocam bunun ölçüsü nedir? İmam Rabbani Hazretleri bunun ölçüsünü de koymuş. Allah'ın dışındaki şeyleri gönlünden kazıyacak ve bunları zorla hatırlamak istese dahi hatırlayamayacak. Hani biz bazen bir mahalleden başka mahalleye taşınırız. O mahalleyi unutuveririz. Eğer orada sevdiğimiz insanlar yoksa sanki orada hiç yaşamamış gibi oluruz. Ne bileyim bir arkadaşımızla uzun sene dostluk yaparız. Sonra görmeyiz, hakikaten aklımıza bile gelmez. Bunun gibi insan da artık zikirle öyle haşrı neşr olacak ki artık dünyayı hatırlamak istese bile hatırlayamayacak. Ben bunu biraz da şuna teşbih ediyorum. Hani bazı insanlar futbolu çok sever. Bazıları efendim malı mülkü çok sever. Yatar, kalkar, uyur. Hep hayalinde dünyevi planlar, projeler vardır. Bu konuda Abdullah Sert abimizden duyduğumuz güzel bir menkıbe var. Onu paylaşmak istiyorum sizlerle muhterem dinleyicilerim. Bir inşaat ustası ölmek üzere son nefesini verecek ama devamlı efendim tuğla getirin, harç getirin. Hep böyle sağa sola emirler yağdırıyor. Çünkü bütün ömrü boyunca işi gücü duvar örmek olduğu için mesleğinin etkisinde kalmış. Tabii adam imansız gidecek. İnsanlar etrafındaki akrabaları üzülmeye başlıyorlar. Yalnız onu iyi tanıyan bir ahbabı diyor ki, demek ki onun güzel bir huyu da varmış. Ezan okundu diyor. Bunu adam duyunca hemen kollarını sıvamaya başlıyor. Meğer bu adamcağız, bu usta hayatındayken her ne kadar duvar ustası olsa da ezanı duyar duymaz kollarını sıvar, abdestini alır, namazını kılarmış. İşte bunun gibi insan bir şeyi ne çok severse, bir insan evladını çok sever, hep evladını zikreder, hep onu düşünür, aklından istese de çıkaramaz. Bunun gibi sufi de o hale gelmeli ki artık Allah dışında, tabii onun sevdiği peygamberi, Kur'an, müminler gibi dinden dolayı sevgiler hariç her türlü sevgiyi diyor kalpten çıkarmak lazım. İmam Gazali Hazretleri bunu çok güzel açıklıyor. Mahbubul mahbubi mahbubun diyor. Sevdiğimizin sevdiği de sevilir. Biz peygamberimizi niye severiz? Çünkü Allah sevmiştir. Melekleri severiz, diğer peygamberleri severiz, kitapları severiz, salih müminleri severiz. Çünkü bunlar Allah'ın emridir. Ailemizi de severiz. Onlar da bize Allah'ın emanetidir. Ama bu sevgilerin hiçbiri, hele dünyevi sevgilerin hiçbirinin ahiret sevgisinin, Allah sevgisinin önüne geçmesine izin vermemeliyiz. Buyurun Ömer Bey.
İşte seyri sülüke yeni başlayanlar bu vesileyle şirkten, enfüsi ve afaki ilahlardan arındıkları zaman zikir yerine Kur'an okumaya hak kazanabilirler ve bundan böyle manevi terakkilerini Kur'an tilavetiyle gerçekleştirebilirler.
Hakikaten İmam Rabbani Hazretleri bize çok güzel nasihatlerde bulunuyor muhterem dinleyiciler. Yani bazı kardeşlerimiz yanlış anlamasın. Efendim nasıl olur da Kur'an-ı Kerim okunmaz? Evet, başlangıçta o Kur'an-ı Kerim'e daha tazimli olmak için, Kur'an-ı Kerim okurken dünyayı düşünmemek için salih zikirle meşgul olur. Ama diyor bir kere gönlü artık temizlendi mi? Gönlü dünyevi kirlerden, dünyevi alaka ve sevgilerden temizlendi mi? Ondan sonra artık Kur'an okuyarak terakki etmeye başlar. Yani esasında Kur'an-ı Kerim sadece sevap kazanmak için okunmaz muhterem dinleyiciler. Evet, Kur'an-ı Kerim okuyana Allah Teala her harfine 10 sevap verecek. Ama esas Kur'an-ı Kerim okumak o kelamın sahibiyle konuşmak demektir. O yüzden sufiler edebe çok dikkat ediyorlar. Biliyorsunuz İmam Mevlana Hazretleri'nde buyurduğu gibi tasavvuf, din, edep, edep, edeptir. Allah'a karşı edepsizlik, yani onun huzurundayken dünyevi şeyler düşünmek, onun kelamını okurken sanki başkasıyla konuşuyormuş gibi gönlümüzü başka işlerle meşgul etmek sufilere göre doğru değildir. Buyurun.
Anlatılan hale varmadan Kur'an okumak ebrar denilen salih kulların amelleri kabilindendir. Fakat bu hale ulaştıktan sonra Kur'an okumak ise mukarreplerin amelleri sınıfına girer.
Sufiler genelde ibadetleri, daha doğrusu ibadetlerin yapılış şeklini iki kısma ayırıyorlar. Birisi ebrar kulların yaptığı ibadetler, bir de mukarreplerin yaptığı ibadetler. Ebrar yaptığı ibadetten sevap alır. Yani gafilce de olsa kıldığı namazdan, gittiği haçtan, verdiği infaktan, çektiği zikirden sevap alır sadece. Diyelim ki bir insanın gönlü dünya ile meşgul. Efendim Allah gönlünde hakim değil ama Allah diyor diliyle, olsun. O da güzel. İnşallah ümit edilir ki o zikir dilden bir gün kalbe de iner. İşte onların yaptığı efendim ibadetler ebrar sınıfının ibadetine giriyor. Ama insan ne zaman ki gönlünü her türlü alakalardan temizleyip Rabbine rapt ederse işte ancak ondan sonra mukarreb oluyor ve yaptığı her ibadet sadece ona sevap kazandırmıyor. Onun marifetini artırıyor. Onu Rabbine yaklaştırıyor. Böylece o yaptığı her ibadetle mukarreb bir kul oluyor. Hatta bu konuda bilirsiniz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben günde 70 kere Allah'a istiğfar ederim diyor. Bunu açıklarken hadis şarihleri diyorlar ki Allah Resulü günah işlediğinden değil. Her yükseldiği makamda bir önceki makama bakıyor ve bu makamın eksikliğini görüyor. O yüzden istiğfar çekiyordu diyorlar. Yani Allah Resulü daimi bir mertebe kazanma efendim halinde daima manen yükseliyor. İşte tasavvuf da bize bu metodu, bu yolu gösteriyor muhterem dinleyiciler. Biz ibadet ederken sadece sevap kazanmıyoruz. Bunun ötesinde Rabbimize yaklaşıyoruz. Öyle ötesine yaklaşıyor ki sufiler Yunus Emre'nin buyurduğu gibi en sonunda bana seni gerek seni diyor insan artık. Yani cennet nimetleri bile o kadar önemli olmuyor. Rabbimizin ve Veçhullah'ın cemali yanında.
Sonuç olarak ebrarın amelleri ibadet, mukarreb kullarınki ise tefekkür ağırlıklıdır.
Bu da güzel bir tespit İmam Rabbani tarafından. Yani salih kullar, bir tasavvuf yoluna girmemiş, fazlaca marifetten haber olmayan insanlar, temiz kalpli insanlar daha çok ibadetle meşgul olurlar. Namaz kılarlar, üç ayları tutarlar, bol bol Kur'an-ı Kerim okurlar. Bunların hepsi çok güzel muhterem dinleyiciler. Ama esas belki nafile ibadetler arasında en büyük ibadet tefekkür. Allah'ın azametini tefekkür. Allah'ın cömertliğini, rahmetini, kullara olan ikramlarını tefekkür. Bunlar hepsinden daha büyük sevap getiriyor. Tabi bu ibadetleri yapmak için temiz bir kalp, sakin bir gönül gerekiyor. İşte ancak bu da tasavvufi terbiyeden sonra ele geçiyor. O yüzden mukarreb kulların diyor yaptığı daha çok tefekkürdür. Zaten bu konuda biraz sonra bir rivayet hadis olduğu söylenen bir sözü aktaracak. Buyurun.
Bir anlık tefekkür bir veya 70 senelik ibadetten daha hayırlıdır sözünü muhtemelen işitmişsinizdir.
Evet, bu hadis-i şerif veya kelam-ı kibar ne diyor? Bir anlık tefekkür 70 senelik nafile ibadetten daha üstündür. İnsan belki uzun sene kulluk eder, ibadette bulunur ama Allah'ın azametini, büyüklüğünü fark etmeyebilir. Yani onu düşünmek aklına gelmeyebilir. Başka bir insan da ne yapar? Bir çiçeğe bakar, bir güle bakar, bir güvercinin boyundaki o güzel renklere bakar. Sibgatallah ve men ahsenu minallahi sibgah der. Ayet-i kerimedir bu. Allah'ın boyası. O ne güzel bir boyadır. Hakikaten şu kainattaki Rabbimizin sanatı, Rabbimizin eşsiz yaratışı hakikaten tefekkür etsek muhterem dinleyiciler, yıllarca tefekkür etsek, onun zevkine varsak hakikaten bu tefekkürden bir an olsun kopamayız. O yüzden Allah dostları vakitlerin daha çok seyri sülükün özellikle son dönemine gelmiş insanlar tefekkürle veyahut da yaptıkları ibadetleri tefekkür ederek bu işi yapıyorlar. Yani Kur'an okuyorlar, Kur'an'ı tefekkürle, tedebbürle okuyorlar. Namaz kılıyorlar, hakeza namazı tefekkürle, tetebbürle, huşu içinde yapıyorlar. Hacca gidiyorlar, haccın her rüknünü tefekkürle yapıyorlar. Böyle gafilcesine, unutarak, dalgınlıkla, farkında olmadan bir Kur'an okumak, farkında olmadan bir namaz kılmak, farkında olmadan bir ibadet yapmak tasavvuf erbabınca makbul değildir.
Tefekkür batıldan hakka geçmektir. Ebrar kullarla mukarreb kullar arasındaki fark, sözünü ettiğimiz ibadetle tefekkür arasındaki farktır.
Yani tefekkür eden insan batılı bırakır, hakka yönelir. Bu dünyanın geçici olduğunu tefekkür eden insan, bu dünyanın kıymetsiz olduğunu bilen bir insan, acaba kendisini bu dünya için bu kadar yorar mı? Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayet-i kerimede bu dünya hayatı azdır, galil diyor. Estağfirullah. İnnemel hayatü dünya la'ibun ve lehvun. Bu dünya hayatı ancak oyun ve eğlencedir diyor. Bunu bize haber veren Yüce Kur'an-ı Kerim. Yüce Rabbimiz haber veriyor. Ama tefekkürümüz az olduğu için biz bu ayetleri okuyoruz. Ondan sonra hiç okumamış gibi bu dünyada sadece gerçek hayat bu dünyamış gibi bütün enerjimizi, bütün gayretimizi veyahut da enerjimizin, gayretimizin çoğunluğunu dünyevi işlerimize hasrediyoruz. Yani okuduğumuz ayet ne diyor? Biz ne yapıyoruz? Neden? Çünkü tefekkürümüz az. Bu konuda Hazreti Mevlana çok güzel bir teşbih yapar. Der ki, sabah çocuklar evden çıkarlar, arkadaşlarıyla buluşurlar. Kimisi asker olur, kimi tüccar olur, kimi fırıncı olur efendim. Hepsi alışveriş yapar, oynarlar akşama kadar. Ellerinde kağıttan paralar olur, tahtadan paralar, eşyalar olur. Ama der hepsi akşam eve gelirken aç gelir evine. Hani sen tüccardın, hani sen fırıncıydın, hani sen bakkal sahibiydin, nerede? Madem bunları akşama kadar oynadınız, karnınız niye doymadı? Aynendir Hazreti Mevlana. Bu dünyada böyle bir oyun sahasıdır. Ayet-i kerimede buyurulduğu üzere. Biz de yaptığımız işlerle işte oyun oynuyoruz. Kimimiz büyük arabaya, kimimiz büyük fabrikaya, kimimiz büyük iş yerine sahip. Şuna sahibiz, buna sahibiz. Bunların hepsi oyuncak. Öldüğümüz anda, yani akşam grup battığında hepimiz eve, yani ahirete belki Allah göstermesin, kursağımız boş, karnımız, midemiz boş olarak döneceğiz. O yüzden Allah bize şu Kur'an-ı Kerim'i okuyup tefekkür edip anlamayı nasip eylesin de bu hataya düşmeyelim. Yani bizim de ibadetlerimiz ebrarınkiler değil, mukarrebin ibadeti olsun.
Fakat şunu belirtelim ki mukarreplerin ameli cinsinden sayılabilecek mübtedi salikin zikri kamil ve mükemmel bir şeyh tarafından verilen zikirdir.
Burada Hazreti İmam Rabbani çok güzel bir noktaya değiniyor muhterem dinleyiciler. Yani insan diyor kendi başına zikir çekerek de kalbini temizleyemez. Tabii ki dediğim gibi zikir, tefekkür, Kur'an bunların hepsi insana sevap kazandırır ama insanın manevi tekamülü için, manen gelişmesi için kamil bir mürşitten, silsilesi olan bir mürşitten o zikri ve fikri alması gerekir. Yoksa insan kendi başına akşama kadar la ilahe illallah dese çok sevap kazanır. Sabaha kadar Allah, ya Rahman, ya Rahim, Allah'ın ismiyle, sıfatlarıyla Rabbini zikretse çok sevap kazanır. Ama manevi kemalatı fazlaca istenilen boyutta oluşmaz. Çünkü bunun yolu bir metoda, bir sisteme dahil olmaktır. İnsan değil mi mektebe gitmediği zaman, diyelim ki tıp fakültesine gitmediği zaman ne kadar kitap okursa okusun ancak bilgili, kültürlü bir insan oluyor. Tıp mesleğini icra etmek için, doktor olabilmek için gidip bir fakülteye kaydolmanız ve oradaki ehil hocaların elinden yetişmeniz gerekiyor. Eğer böyle yapmadan bir insana ilaç yazsanız, bir insana ameliyat etmeye kalksanız suç bile işlemiş oluyorsunuz. Tabii manevi hayatta 3 aşağı 5 yukarı muhterem dinleyiciler maddi hayatımıza benzer. Ehil olmayan bir insandan zikir alınırsa insanı yetiştirmez. Ancak kamil yani seyri sülükünü bitirmiş ve mükemmel yani terbiyeye, irşada izni olan bir zat-ı muhteremden, bir mürşitten insan zikir ve virt alacak. Ancak bunları vaktinde ve zamanında yerine getirirse o zaman işte Kur'an'ı anlama, tefekkür etme, Allah'a yakın kul olma mertebelerini elde eder.
Bu zikirden salikin maksadı tarikat eğitimine girmektir. Yoksa gelişi güzel bir izne bağlı olmayan zikir de ebrar kulların ameli cinsindendir.
Evet, dediklerimizi İmam Rabbani Hazretleri de daha güzel bir şekilde ifade etti. Yani insan diyor bir disipline, bir efendim tarikata girmeden bunu yaparsa Allah'ın salih kulu olur. Yani bilgili, kültürlü bir tıp öğrencisi gibi olur. Ama diyor o sisteme girince mertebeden mertebeye, makamdan makama yükselir ve sülukunu bitirdiği zaman da Allah'ın izniyle kalbi ince, kalbi merhametli, Allah sevgisiyle dolu güzel bir kul olur. Tabii şunu da ifade edelim muhterem dinleyiciler. Bizim konuşmalarımız normal düzendeki bir efendim gelişim. Yoksa Allah Teala isterse bazı kullarına istisnai olarak bir cezbe verir. Onu kendisine dost edindir. İşte Ladikli Ahmet'e anlatırlar. Konyalı kardeşlerimiz iyi bilirler. Yemen'de bir harpte efendim yaralanıyor bir asker. Temiz bir asker. Tabii oradan onu Allah Resulü'nün irşadıyla Hızır Aleyhisselam kurtarıyor. Sonra Allah dostu oluyor. Bunlar mümkündür. Bunlara hiç bizim itirazımız yok. İnsan ilim yoluyla Allah'ı bulur. Allah'ın veli kulu olur. Ama normal olan ancak bu şekilde manevi yola girilerek elde edilen kemalattır.
Allah doğruyu ilham edendir. Selam hidayete tabi olan ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine sarılan kimselerin üzerine olsun.
Evet, doğru ilham eden Yüce Rabbimizdir. Ve İmam Rabbani Hazretleri hemen hemen her mektubunu bu şekilde bitirir. Allah Resulü de nitekim böyle bitirmiştir mektuplarını. Selam, hidayete tabi olan. Tabi ikincisini İmam Rabbani kendisi ilave ediyor. Çünkü Allah Resulü genelde diğer padişahları, kralları İslam'a davet ederken selam hidayete tabi olanlara olsun derdi. Burada İmam Rabbani bir artı ilave yapıyor. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine sarılan kimselerin üzerine olsun. Biz de bu duayla bu köşemizin ilk bölümünü bitirmiş olduk. Kısa bir aradan sonra inşallah biraz sonra bir diğer mektupta sizlerle tekrar buluşacağız.
Hacegan'dan mektuplar kısa bir aranın ardından devam edecek. Hacegan'dan mektuplar devam ediyor.
Evet muhterem dinleyiciler, tekrar yeni bir mektupta sizlerle beraberiz. 3. cilt 9. mektubu bu sefer ele alıyoruz. Bu mektubun konusu haramlardan kaçınmanın önemi ve fazileti. Buyurun Ömer Bey.
Bismillahirrahmanirrahim. Allah Celle Celaluhu, peygamber size her ne emir verirse onu tutun, yasakladığından da sakının ve Allah'tan korkun buyurmaktadır. Görüldüğü gibi Cenab-ı Allah bu ayeti kerimede takvayı, yani Allah'tan korkmayı, peygamberimizin emir ve yasaklarına uymayı emrettikten sonra zikretmiştir. Bu durum takvanın özünü teşkil eden, dinde sakıncalı bulunan şeylerden sakınmanın önemine ve bunun dinin en temel unsuru olduğuna işaret etmektedir.
Muhterem dinleyiciler, özellikle Nakşi yolunda haramlardan sakınmak çok çok önemlidir. Yani bazı maneviyat yollarında farzları yapmak daha çok önemseniyor. Şüphesiz ki Allah'ın emirlerini yerine getirmek çok önemlidir. Ama esas bundan daha zor olanı haramlardan kaçınmaktır. Maalesef bugün nice Müslüman kardeşlerimiz namazını kılıyor, belki zekatını veriyor, Ramazan'da orucunu tutuyor ama daha oruç açarken efendim açıyor televizyonda olmayacak uygunsuz programlar seyrediyor. Belki daha pek çok Ramazan bayramında, değil mi? Hakikaten bakıyoruz insanlar, yani kılık kıyafetine dikkat etmiyor mesela. Böylece ne yapmış oluyor? Yani o mübarek Ramazan'ın bereketini kaçırmış oluyor. O yüzden bu bizim için çok önemlidir. Farzları yerine getirmek, efendime söyleyeyim, haramlardan kaçmak. O yüzden İmam Rabbani bunu sık sık tekrar eder. Yani haramlardan kaçmayı her şeyin önüne çeker. Buyurun.
Nitekim Peygamber Efendimiz dininizin temeli veradır buyurmuştur. Yine Peygamber Efendimiz çeşitli münasebetlerle verayı hiçbir şeye değişme buyurmuştur.
Burada tabii veradan kasıt, yani sadece haramlardan değil şüphelerden de kaçınmak. Zaten İmam Rabbani Hazretleri bunu sık sık ifade ederler. Nakşilik azimet yoludur. Ruhsat yolu değildir. Yani bırakın haramı, bırakın mekruhu, ruhsatla bile amel edilmez. O yüzden mesela nakşilikte cehri zikirle amel edilmez. Musiki efendim fazlaca kullanılmaz, hatta hiç kullanılmaz. Ne diyor Bahattin Nakşibend Hazretleri? Biz musikiyi kullanmayız, dinlemeyiz ama karşıda gelmeyiz diyor. Niye? Çünkü ruhsattır. Yani dinin peygamberimizin kullandığı metotlar içinde bu yoktur. O yüzden vera, yani sakıncalı şeyden kaçınmak, şüphe tehlikesi varsa ondan uzak durmak gerekir. Buyurun.
Allah daha iyi bilir ama bu hususa fazla önem verilmesi, sakınılması gereken hususların daha çok olması ve sakınmanın faydasının daha fazla olmasındandır.
Yani şunu demek istiyor İmam Rabbani Hazretleri, Allah'ın emirleri bellidir, sayısı 10'dur, 20'dir, 30'dur, insanın durumuna göre değişir. Yani bir öğrenciye olan farzlar başka, zengin bir tüccara olan farzlar başka, ev hanımına farz olanlar başka. Ama hepimizin sakınması, korunması gereken şeyler belki yüzlercedir. Daha sokağa çıkarız, nereye bakacağız, nasıl bakacağız efendim, bir yere gideriz, ne yiyeceğiz, ne yemeyeceğiz, pek çok yasaklar vardır. İşte sadece emirleri birazcık yerine getirip de ben dindarım demek, ben iyi Müslümanım demek doğru olmaz. Özellikle bu çağda, günümüzde haramlar öylesine yaygınlaştı ki artık cep telefonlarımızda, televizyonlarda, yani elimizin parmaklarımızın kumandaların altında her türlü kötü efendim harama erişmek mümkün hale geldi. cep telefonundan kumar oynayanlar, efendim olmayacak kötü şeyler seyredenler, ne bileyim yani o kadar çoğaldı ki internet üzerinden olmayacak haberleşmelere girip ailesi yıkılanlar, neler neler duyuyoruz. İşte muhterem dinleyiciler, esas dindarlık bu nefse hoş gelen, nefsi efendim heytelek gel bana diye çağıran haramlardan gözümüzü, kaşımızı, elimizi, ayağımızı uzak tutmak. O yüzden Nakşiler bu konuda çok hassastır. Nazar berkadem prensibi vardır. Ne demek nazar berkadem? İnsan ayak ucuna bakacak, sağa sola gözünü gezdirmeyecek lüzumsuz yere. Çünkü göz sağa sola gezdiği zaman harama düşebilir, harama bakabilir veya dünyalık bir şeyi özenebilir, arzu edebilir. Parası yoktur, belki imkanı yoktur. Sağa sola baktığı için gönlüne pek çok lüzumsuz sevgiler yer edebilir. O yüzden haramdan sakınmak, mekruhtan sakınmak, efendim bunlar çok önemli. İmam Rabbani bu mektubunda bu konuları efendim böyle üzerine basa basa dile getiriyor.
Aslında sakınmak da bir çeşit verilen emri yerine getirmek demektir. Çünkü emredilen bir şeyi yerine getirmek, onun tersini yapmaktan sakınmak demektir.
Şimdi burada hakikaten bir emri yerine getirmek demek nedir? Onun tersini de aynı zamanda yapmamak demektir. Yani biz namaz kılma emri varsa namaza engel olan bir şeyi yapmamak da gerekir. Ne bileyim infak bir emirse israf etmemek. Çünkü israf eden, malını helak eden bir insan ne yapar? İnfakta bulunamaz. O yüzden yani otomatik olarak buyuruyor İmam Rabbani Hazretleri, emrin zıttını yapmamak gerekir. Yani insan ne bileyim helal varken, helal yemek varken harama dokunmaması gerekir.
Dinen haram olan şeylerden uzak durmanın dinen emredilen şeyleri yerine getirmekten daha kapsamlı olduğu hususu açıktır. Fakat takvanın daha faydalı oluşu umum olması cihetinden değil de baştan aşağıya nefse muhalefet etmeyi içermesinden dolayıdır. Sakınma hususunda nefsin hiçbir payı yoktur.
Esasında İmam Rabbani Hazretleri burada haramlardan kaçınmanın niye önemli olduğunu mükemmel şekilde bizlere ifade ediyor muhterem dinleyiciler. Diyor ki emirleri yerine getirmekte nefsin az veya çok bir payı vardır. Ama haramdan kaçmakta nefsin hiçbir payı yoktur. Nasıl? Nasıl olduğunu şimdi birazcık açıklamaya çalışalım inşallah. İnsan hacca gider. Der ki nefsi hadi gidelim hacca, biraz gezmiş oluruz. Belki oradan alışveriş de yaparız. Hem gelince bize hacı derler diye onu böyle ihva edebilir. İnsan infakta bulunur. Der ki nefsi ne güzel oldu bak verdin. Senin sayende ismimiz duyuldu, meşhur olduk diyebilir. Ne bileyim bana cömert insan desinler diyebilir. Oruç tutarsınız ki bugün günümüzde maalesef bu daha fazla görüyoruz. Namaz kılmıyor kardeşimiz. Ama uydum kalabalığı herkes tutuyor diye şüphesiz o arada bir itirazımız yok. Allah razı olsun yine böyle bile tutsa kardeşimiz inşallah ondan da ecir alır. Ama uydum kalabalığı herkes tutuyor ben de tutayım. Tut ama gıybetten kaçacaksın. Kılık kıyafetine dikkat edeceksin. Namazı kılacaksın. Yani oruç herkese farz değil. Ama namaz herkese farz. Oruç değil mi? Hastaya farz değil. Yolcuya farz değil. Lohusaya bilmem kadınların özel günlerinde oruç farz değil. Ama namazdan kaçmak mümkün değil. Bakıyorsunuz kardeşimiz el ayağı sağlam. Hatta ben çok gördüm Sultanahmet Camisi'nin bahçesinde binlerce kardeşimiz Allah razı olsun hepsinden oruç açmaya geliyorlar. Oruçlar açılıyor ama akşam namazı bomboş. Camide bir saf. Teravih kılıyoruz. Yine caminin avlusu, Sultanahmet'in meydanı, insanlar böyle yani yere inerseniz düşmüyor. Her taraf kalabalık ama camiler boş. Demek ki tutulan oruç gerçek manada oruç değil. O yüzden bazen emirleri yerine getirmek kolaydır. İnsan kalabalıkla cihada bile gider. Niye? Cihatta ölüm korkusu var ama herkes gitmiştir. Eşiniz, dostunuz, akrabanız gitmeseniz ayıp olur. Veyahut da ganimet hedefi olur. Gidersin, ganimet kazanırsın diye nefisini efendim ayaklandırır. Emirleri yapmak nispeten yerine göre kolay olabilir. Hele topluluk ve kalabalık ortamlarda. Ama diyor İmam Rabbani, haramlardan kaçmanın insana böyle bir insanlar nezdinde bir getirisi yoktur. Kimse sizi haramdan kaçtığınız için övmez. 3-5 kuruş verseniz övülürsünüz. Ama harama bakmadığınız için, ne bileyim, haram yemediğiniz için hatta çoğu zaman maalesef ayıplanırsınız. Şuna bak ya, bu çağda böyle efendim bu da olur mu? Bu çağda faizsiz ticaret olurmuş mu canım? Bu çağda şu olmadan, bu olmadan, bunu maalesef duyuyoruz bazen İslami ortamlarda bile, insanlar Allah'ın emirlerini, onlardan kaçınmanın ehemmiyetini fark etmeyebiliyorlar. Bunu sık sık görüyoruz. İşte nakşilik muhterem dinleyiciler, nefse pay çıkartacak amelleri, uygulamaları bizlere emretmiyor. O yüzden de nakşilik Allah'a daha yakındır buyuruyor İmam Rabbani. Diyelim ki bir zikir ortamı, cehri zikir ortamı, değil mi? İnsan bugün pek çok yerde görüyoruz. Turistler bile tekkelere gelip o ortamda bulunmak istiyorlar. Çünkü orada musiki var, orada hakikaten Allah'ın zikri var, efendim sema var, ayin var. Onlar da çok zevk duyuyor bu işten. Ama tek başınıza seher vakti kalkıp hiç kimse sizi görmeyecek, hem de hafif zikir yapmak, bu nefse ağır geliyor. Ne bileyim işte ihtilal ortamından kaçınmak, efendim faizden kaçınmak, haramdan kaçınmak, kılık kırk yarmak, bu nefse ağır geliyor biraz. Diyor ki nefis, ya sen de kıl namazın işte herkes gibi. Ondan sonra istediğin gibi yaşa. Neymiş o haramdı, helaldı, o kadar ince eleyip sık dokuma diyor hepimize. O yüzden bu imamın sözleri çok çok önemli. Diyor ki emirleri yerine getirmek birazcık nefisin payı olabilir. Ama sakınma hususunda diyor nefsin hiçbir payı, haramdan uzaklaşma konusunda nefsin payı yoktur. O yüzden bu insanı daha çok kemale erdirir diyor İmam Rabbani. Zira sufilere göre bir işte nefsin payı varsa o işte fazlaca hayır yoktur. Hatta İbn-i Ataullah el-İskender Hazretleri olsa gerek şöyle buyuruyor. Eğer diyor karşına iki hayırlı iş çıkarsa sen hangisini tercih et? Nefsinin sevmediğini tercih et. Diyelim ki karşınıza iki iş çıktı. Bir yerde infakta bulunacaksınız. Veyahut da infak yeri değil de sizin fiziken çalışmanıza ihtiyaç var. Gidip o yükün altına girmeniz gerekiyor. Veya o seyahate gidip katlanıp bir mesajı ulaştırmanız gerekiyor. Ne yapacaksınız? Hangisi hoşunuza gitmiyor? Eğer infakta bulmak hoşunuza gitmiyorsa infak edeceksiniz. Yok seyahati sevmiyorsunuz da seyahate gitmek istemiyorsanız nefsinizi kırıp seyahate gideceksiniz diyor bizim sufiler. O yüzden bu çok çok önemli bir konu Ömer Bey. Devam edelim.
Emirleri yerine getirmek bunun gibi değildir. Zira nefis bazen emre itaatten de lezzet duyabilir. Dolayısıyla bir işte nefse muhalefet ne kadar çok olursa diğerlerine nispetle kurtuluşumuz için daha faydalı ve daha kestirme yol yoktur. Nitekim şer'i yükümlülüklerden maksat nefsimizin arzularını kahretmektir.
Evet, burada hakikaten tekrar İmam Rabbani çok güzel açıkladı. Dedi ki yani şer'i yükümlülüklerden, farzlardan, nehilerden Rabbimizin maksadı nefsimizin arzularını yok etmektir. Yani esasında farzlar, namaz, oruç, zekat ne yapıyor? Her biri nefsimizin bir şehvetini, bir arzusunu kırıyor. Sabah erkenden kalkıp sabah namazını kılıyoruz. Nefis uyumak istiyor. Zorla nefsimizi uykudan kaldırıyoruz. Zekat veriyoruz, infakta bulunuyoruz, fitre veriyoruz. Nefis pinti vermek istemiyor. Her şey benim olsun, her şeyi ben tüketeyim diyor. Nefsin bu hırsına, tamahına ket vuruyoruz. İşte oruç ayında, Ramazan ayında oruç tutuyoruz. Nefsimiz ver, ver, yiyeceğim diyor. Biz vermiyoruz. Onu kahrediyoruz. O yüzden muhterem dinleyiciler, tasavvuf da esasında nefsi kahretmektir. Maalesef bugün bazı çevrelerde tasavvuf nefsi kahretmek değil, tam tersine nefsi azdıracak şekilde pazarlanıyor. Yani hoş vakit geçirmek. Eşlen, dosttan yiyelim, içelim, gezelim, tozalım, hoş vakit geçirelim. Farzlardan yapmıyor bu bazı çevreler. Haramlardan kaçmıyor ama zikir, tefekkür, bazı böyle sema, musiki, nefse hoş gelen şeyleri almak istiyorlar. Böyle olmaz. Tasavvufun esas amacı o musiki, o sema, o zikir, hepsinin amacı nefsi kırmak. Eğer bunlar nefsi kırmak için kullanılmıyorsa demek ki amacı dışında kullanılmış oluyor. Bu konuda çok güzel bir rivayet var. İbn Abbas radıyallahu anh'a bir gün bir bedevi geliyor. Diyor ki ey İbn Abbas, Kur'an'da bir ayet-i kerime var. Bir mümini suçsuz yere öldürenler ebedi cehennemde olur. Bunun yorumu ne demek diyor. Hani bazıları diyorlar ki bir mümini öldürmek ebedi cehennemdir. Bir kısmı da diyor ki bir mümini mümin diye öldürürsen ebedi cehenneme gidersin. Yani mümin insan öldürdüğün için değil de onu imanından dolayı öldürürsen ebedi cehenneme gidersin diyorlar. İbn Abbas böyle olduğuna inandığı halde diyor ki bir mümini öldüren cehennemde ebedi kalır diyor. Ve adamı o şekilde gönderiyor. Sonra diyorlar ki, ey İbn Abbas, sen bu ayetin bu manaya gelmediğini, daha çok bir insanı imanından dolayı öldürenlerin ebedi cehennemde kalacağını bildiğin halde niye bu adama böyle söyledin deyince, diyor ki ya ben bu adama o şekilde söyleseydim gidip birini öldürecekti. Sırf o insanı öldürmesin diye ona diyor bu şekilde efendim yorum yaptım. Yani insan bazen ayet-i kerimeyi de tersinden anlayabiliyor. Kur'an'ı da, orucu da, namazı da nefsi için efendim nefsine hizmetçi kılabiliyor. Allah göstermesin. Sufiler işte her ibadeti nefsin canını almak için kullanıyorlar. Hatta bu konuda yine bir hadis-i şerif var değil mi Ömer Bey? Kafirin nefsi veya kafirin şeytanı müminin şeytanı veya nefsi karşılaşınca dermiş ki müminin nefsi, ya bu adam beni her gün öldürüyor, parça parça öldürüyor, bana yiyecek vermiyor, beni uyutmuyor, istediğimi yapmıyor, bak sen ne güzelsin, o semirmişsin, böyle güçlenmişsin, aslan gibi olmuşsun, ben ise çelimsiz, zayıf. Demek ki manen insanların nefsi de gözüküyor hakikaten. Müminin nefsi zayıf oluyor. Çünkü o ibadetler, o yaptığımız işler nefsimizi öldürüyor. Ama bazen de ne oluyor? Bazı insanlar yaptığı ibadetle ucube düşüyor mesela. Nefsi şişip büyüyor. Kendini beğendiği için. Namaz kılıyor, nefsi büyüyor. Nefsi kahrolmuyor. İnfakta bulunuyor. Ben verdim, ben ettim, ben yaptım. Nefsi daha da azmanlaşıyor. Allah göstermesin. Ucbu ile, riyası ile, kibri ile o mümin, o Müslüman insan diyelim, yaptığı ibadetle cehenneme gidebiliyor. O yüzden yine buyuruyor ki İbn-i Ataullah el-İskender Hazretleri, nice günah vardır ki seni tevbeye, gönül kırıklığına götürür. Böyle bir günah diyor, seni kibre, ucube götüren ibadetten daha hayırlıdır diyor. Çünkü gönül kırıklığı olan insan tövbe eder, Allah'a yönelir. Halbuki kendini beğenen insan kalbi katılaşır, başkalarını küçük görür, ümmeti küçük görür, böylece cehenneme gider diyor. O yüzden bu mesele muhterem dinleyiciler, özellikle tasavvuf yoluna giren kardeşlerimiz için çok çok önemli. İslam, iman, tasavvuf nefsin aleyhinedir. Eğer nefsin lehine oluyorsa, böyle ortamlar oluşuyorsa lütfen onlardan vazgeçelim. Mesela nakşilikte sohbet çok önemlidir. Sohbetlere katılmak. Ama bazen ne oluyor? İnsanlar sohbete niye gidiyor? Eş dostla görüşeyim, yarenlik yapayım, hatta alışveriş yapayım. Arsa ne oldu? Şu ne oldu? Bilmem fiyatları kaç oldu? Orada çünkü her türlü insan geliyor o meclislere. Oradan dünyevi bir çıkar için gitmiş oluyor kardeşimiz. O zaman ne oluyor? Sohbetin kıymeti kalmıyor. Çünkü sen sohbete Allah için gitmiyorsun. Orada bir dünyevi işini görmek, dünyevi bir konuda fikir almak için gitmiş oluyorsun. İşte o yüzden nefsimizin hoşuna gidecek her şeyi ne kadar azaltırsak, sohbetten de, zikirden de, ziyaretten de, haçtan da, umreden de o kadar feyiz, o kadar bereket alırız inşallah.
Hadis-i Kutsi'de nefsine düşmanlık et, çünkü o bana düşman olmuştur buyurulmuştur. Tarikatlar içinde şer'i hükümlere uymanın daha yoğun işlendiği tarikatlar, saliki Allah'a daha çabuk götüren tarikatlardır. Zira bunlarda nefse muhalefeti çoğalmıştır. Söz konusu tarikatlar içerisinde bunu en fazla hak eden de Nakşibendi tarikatıdır.
Bu da çok önemli bir beyan. İmam Rabbani'nin mektubunda hakikaten. Niye diyor Nakşibendi tarikatı insanı en hızla, en fazla olarak Allah'a götürür? Niye Allah'a yakın, en yakın tarikattır? Çünkü Nakşilik'te nefsin hoşuna giden bir uygulama yoktur. Nakşilerin her hemen hemen her ameli, her uygulaması nefsi kahreder diyor. Yani hani dediğim gibi konuşmanın başında söylemiştim. Şöyle bir cehri zikir olsa, herkes böyle güzel güzel zikirler yapsa. Yok işte Nakşilik'te bu. Diğer tarikatlarda var. Olması onlar için bir şüphesiz zül değildir. O da güzeldir. O da güzel bir metottur ama İmam Rabbani'ye göre nefsin payı hiç olmadığı için diyor Nakşilik diğer tarikatlara göre daha hızlı şekilde insanı diyor Allah'a götürür. Peki niye nefsimize düşmanlık ediyoruz? Bu da hadisi kutsi de açıklanmış değil mi muhterem dinleyiciler? Çünkü nefis Allah'a düşman. Nefis Allah'ı tanımak istemiyor. Nefis bizim Allah'a kulluk etmemizi istemiyor. Böyle olunca bizim o Allah düşmanına dostluk etmemiz olur mu? Yani sevdiğimiz bir insana birisi hakaret etse, birisi aleyhinde konuşsa biz o insana ne yaparız? Birisi çocuğumuza gelip vursa, ne bileyim birisi eşimize laf etse, birisi bizim sevdiğimiz, kıymet verdiğimiz bir insana hakaret etse hemen tepki koyuyoruz değil mi? Aynen bunun gibi biz de Allah'ın düşmanı olduğu için nefsimize düşmanlık etmek durumundayız.
Bu sebeple Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve gönüllerimizin kıblesi Şeyh Bahaüddin Nakşibend Hazretleri bu hususa binaen Allah'a en yakın olan yolu nefse muhalefetin çokluğunda buldum demiştir.
Tabi burada biraz yanlış anlaşılmasın. Yani Efendimiz'den kasıt Şeyh Bahaüddin Nakşibend Hazretleri. O ne diyor? Allah'a en yakın olan yolu nefse muhalefetin çokluğunda buldum. Yani bir işte ne kadar nefse çok muhalefet varsa o iş o kadar insanı Allah'a yaklaştırır buyuruyor. Devam edelim.
Bu tarikatta yani Nakşibendilikte şer'i hükümlere daha fazla riayet edildiği hususu insafı elden bırakmayan ve tarikatları incelemiş bulunan anlayış sahibi kimselerin malumudur.
Hakikaten eğer tarikatları incelersek pek çok tarikatta bir çeşit cezbede oluyor hakikaten. Mesela diyelim ki bir kardeşimiz Rıfai olsa değil mi? Ne yapıyor? Harikulade işler gösterebiliyor. Yani işte o şiş sokmaklar. Ne bileyim başka diğer kardeşlerimiz gerçekten çok güzel musiki aletleri üfleyebiliyor, çalabiliyor. Nereye gitse ne üflese etrafını binlerce insan toplayabiliyor. Hakikaten o meclisler herkese karşı çekici. Bu çok güzel bir şey. Ama işte orada nefsin biraz payı var. O nefsin payı olması o ibadetlerin şeyini birazcık azaltıyor. Halbuki İslam'ın emirlerinde haçta, namazda, oruçta hiç nefsin payı yok. Böyle olunca nafile ibadetlerde de ne kadar sufi kardeşlerimiz nefsin payı olmayan nafileler yaparsa o kadar ecir alırlar ve o nispette Allah'a yakın olurlar. Zaten diyor İmam Rabbani, tarikatları bir insan, insaf sahibi bir insan şöyle gözden geçirirse nakşilikte nefsin payının az olduğunu görecektir diyor. Bu yüzden bazı nakşi büyükleri nakşilik tuzsuz bir taş yalamak gibidir. Hani tuz olsa birazcık değil mi? Taşı yalamak da adama zevk verir. Ama diyor tuzu da yok yani. Taşı yalamışsın ne ele geçer? İşte diyor bu yüzden. Tabii şu da anlaşılmasın muhterem dinleyiciler. Nakşilikte hiçbir manevi zevk yoktur manasına gelmez bu. Şüphesiz insanın seher vakti Allah'la beraber olup gönlünde Allah demesi o kadar büyük bir zevktir ki ancak bunu başkasıyla paylaşamaz. Sadece kendi hisseder. O yüzden bu nakşiliğin efendim insana tavsiye ettiği işler insanı Allah'a daha çok yaklaştırır buyuruyor. Buyurun.
Buna rağmen ben bu konuyu bazı mektuplarımda bütün tafsilatıyla açıkladım. Allah işin aslını en iyi bilendir. Noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah bana yeter ve o ne güzel bir vekildir. Allah'ın salat, selam, bereket ve keremi Efendimiz Muhammed, onun ailesi ve ashabının üzerine olsun.
Evet muhterem dinleyiciler, şimdi İmam Rabbani Hazretleri'nin bugün iki mektubunu inceledik. İlk mektupta Kur'an-ı Kerim nasıl okuyacağımızı bize tavsiye etmişti. Onun tavsiyesine göre Kur'an-ı Kerim ancak temiz kalple okunur. Kalpten dünyevi hastalıklar çıkarılmadan, kalp dünyevi meşguliyetlerle doluyken Kur'an okumanın ancak sevabı olur. Ama hatta bazen sevabı da olmayabilir. Diyelim ki gönlümüzde çok kötü düşünceler varsa değil mi? O düşüncelerle siz Kur'an okursanız belki günaha girersiniz demeyeyim, onu emin değilim ama çok sevap alamazsınız. Ama gönül temizlenmişse, tertemiz olmuş, artık Kur'an'ın hazinelerindeki o gizli hazinelerde ne varsa oraya tecelli ediyor. Bu çok önemli muhterem dinleyiciler. İkinci mektubumuzda okuduğumuz haramlardan kaçmanın ehemmiyetine vurgu yaptık. Hakikaten tasavvuf yolu farzları yere getirmek ama ondan daha çok haramlardan kaçınmak yoludur. Bizim büyüklerimizin yollarına baktığımızda Musa Efendimiz'e, Sami Efendimiz'e, Esad Erbil Hazretleri'ne daha ne kadar geri gidersek gidelim hepsinin hayatı tertemiz. Hiçbirinin hayatında şüpheli işlere, haram işlere yer yok. Eğer bizim ticaretimizde, eğer bizim efendim eğitim hayatımızda, eğer bizim iş yerimizde haramlara kapı açılıyorsa demek ki biz gerçek sufi değiliz veya tasavvufu tam anlayamamışız. Bugün bazı tüccar kardeşlerimizin sattığı eşyalar, efendim alışverişleri, uygulamaları bazı haramları içeriye olabiliyor. Veya ne bileyim çalıştığımız iş yeri ortamları. Daha güzel ortamlar varken kötü ortamları tercih etmek. Güzel varken kötüye tercih etmek. Helal lokanta varken, helal yemek varken şüpheli yemeklere gitmek. Bunlar bizim takvamızın azlığını gösteriyor. O yüzden Allah-u Teala gönlümüzü temizlemeyi, Kur'an'ı hakkıyla güzelce okumayı ve anlamayı, haramlardan kaçmayı hepimize nasip eylesin. Böylece bu maneviyat yolunda Rabbimize ulaşmayı hepimize nasip eylesin diyerek sizlere veda ediyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta başka bir mektupta buluşuncaya kadar hepiniz Allah'a emanet olunuz.
Profesör Doktor Süleyman Derin'le Hacegan'dan Mektuplar programını dinlediniz.